gerçekten. Dolayısıyla adımız ve uyumumuz için.
Hayatın Sesleri.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, işte birlikteliğimiz başladı. Bizler Hayatın Sesleri ekibi, Didem Öztaşbaşı, Özlem Yalçın, Şule Çankaya, kumanda masasında Nuri Göktaş ve ben Nilgün Doruk, 15.55'e dek bugün de sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyicilerimiz. Sizleri de bekliyoruz programımıza. Biliyorsunuz haftanın ödüllü sorusu, sağlıklı olmak için ne yapmalı? 090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz. Sağlıklı olmak için ne yapmalı? Cevaplarınızı bekliyoruz bu telefonlara. Elektronik posta, Facebook, Twitter ve Instagram'dan da bizlere ulaşabilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da Hayatın Sesleri diye aradığınızda bulmanız ve bizlere ulaşmanız, haftanın ödüllü sorusunu cevaplamanız ve hafta sonu çekeceğimiz kurada bir armağan kazanmanız mümkün. Hepinize şimdiden bol şans dileyelim ve Hayatın Seslerinin ilk müziğini dinleyelim.
Ne koyarsam koyayım hiç dolmuyor. Eğer böyle yaşarsam hep aynı acıyı, bu sıcaklar bile beni donduruyor. Kör bir dilenci vücudunda, sigara yanıklarıyla ilkbahardan bana bahsediyor. Sağ dünyalar açıyor diyor ama ben görmeyeceğim ve sizin gibi sevinmeyeceğim. Bekleme salonunda, günü geçmiş dergiler, saçım başım dağılmış, sanki bana benzerler. Doktor, doktor, İnsanlar hiç bilmiyor. Doktor, doktor, İnsanlar hiç duymuyor. Doktor, doktor, İnsanlar hissetmiyor. Doktor, doktor, kimse beni sevmiyor doktor. Gerginsin rahatla dedi, çabucak soyunurken kadın, paramı ver yeter hiç fark etmez adın. Soyunmana gerek yok, bana birkaç tatlı söz lazım, uyuyana kadar kal yeter, bitmiş uyku haplarım. Bekleme salonunda, günü geçmiş dergiler, saçım başım dağılmış, sanki bana benzerler. Doktor, doktor, İnsanlar hiç bilmiyor. Doktor, doktor, İnsanlar hiç duymuyor. Doktor, doktor, İnsanlar hissetmiyor. Doktor, doktor, kimse beni sevmiyor. Doktor, günü geçmiş dergiler, saçım başım dağılmış, sanki bana benzerler. Doktor, doktor, İnsanlar hiç bilmiyor. Doktor, doktor, İnsanlar hiç duymuyor. Doktor, doktor, İnsanlar hiç görmüyor. Doktor, doktor, İnsanlar hissetmiyor. Doktor, doktor, Doktor, doktor, Doktor, doktor, Doktor, doktor, kimse beni sevmiyor. Doktor.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, şimdi stüdyomuzdaki konuğumuz arkeolog Sayın Rahşan Akınözü bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba.
İyon, Helen, Roma, Bizans dönemlerinin en etkileyici anıtsal eserlerine sahip olan Bergama, Helenistik dönemin kültür, bilim ve sanat merkezi olmasının yanında devrin sağlık ve şifa merkezi olma özelliğini taşıyordu. Şimdi tabii haftanın ödüllü sorusu sağlıklı olmak için ne yapmalı olunca Bergama'nın o eski çağlardaki sağlık ve tedavi sistemlerine bir bakalım istedik. Çünkü dünyanın ilk psikiyatri hastanesi olarak da tarihe geçmiş, dönemin ünlü tıp adamları oralarda yetişmişler. Şifalı suları hala kullanılıyor. Doğru, değil mi? Neler doğru. aktaracaksınız Bergama ile ilgili?
Şimdi önce Bergama az çok hepimiz biliyoruzdur ama yer bakımından İzmir'in 100 kilometre kuzeyinde, Bakırçay Havzası'nda. Buradaki yerleşim 8500 yıllık bir yerleşim. Birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış bir yerleşim ve 900 yıl boyunca da hastane, tıp merkezi olarak da hizmet vermiş bir yer Asklepion. Hı hı. Bergama'da birçok yapı var ama biz bugün burada Asklepion'dan, buranın hastanesinden, sağlık kuruluşundan bahsedeceğiz. Evet, burası dünyadaki ilk psikiyatrik amaçlı tedavi yapılmış yerlerden
Peki
biri.
Peki nasıl anlaşılmış psikiyatrik amaçlı hastane olarak kullanıldı?
Şimdi bunu yaklaşık milattan önce 2. yüzyılda Balıkesirli olduğu iddia edilen bir hatibin güncelerinden tuttuğu günlüklerden öğreniyoruz. Aristides buraya şifa amaçlı gelmiş. Midesinde nefes darlığı, mide yanması, bir takım sıkıntılarla buraya başvurduktan sonra burada bir 13 sene yaşamış, tedavi olmuş ve burada şimdi birazdan anlatırım sağlık sistemi nasıl gidiyordu. İşte tedaviler rahiplerin düş yorumlamalarıyla da birleştiriliyor, destekleniyor doktor tedavisilerinin yanı sıra. Bunlarla ilgili bir günlük tutmuş. Bu günlüklerden de orada aşağı yukarı nasıl bir tedavi sistemi var, hastalara nasıl yaklaşılıyor, ne şekilde yaklaşılıyor, bunları yazarak açıklamış. Bizim kılavuzumuz biraz bu oldu.
Evet. Şimdi tıpta kullanılan ilk aletler de burada bulunmuş.
Evet, yakın çevresinde de burada müzede de kayıtlı bir takım aletler var. Burada bulunmuş.
Peki ilk kazılar ne zaman yapılmış? Hala devam ediyor mu kazılar?
Şimdi onarımlar daha çok devam ediyor. İlk kazı 1878'de başlamış. Burada tesadüfen bir Alman mühendis orada kazı yaparken değil ama inşaat amaçlı bulunurken tesadüfen burayı keşfediyor. Ondan sonra 1878'den sonra burada kazılar başlıyor.
Evet. Sonrasında şu anda da kazılar daha devam etmiyor
kazılar
ama onarım çalışmaları
ediyor.
Var dediniz.
Yani devam ediyor diyebiliriz. Hı hı. Onarım çalışmaları devam ediyor. Çünkü gerçekten çok büyük bir yer ve çok güzel bir yer burası. Gittiniz mi bilmiyorum ama...
Evet.
Kutsal alan olarak hep bir takım belli yerlerini nitelendiriliyorlar. Bana göre biraz sanki enerjisinden kaynaklanan bir kutsallık var gibi. Belki bunu kutsallığa adamışlar.
Hı hı.
Oranın enerjisinden kaynaklanan bir iyileştirme gücü olduğu da düşünülüyor çünkü.
Evet. Şimdi enerji deyince mekana negatif enerjinin girmesini engellemek amacıyla ölümcül hastaların alınmadığını biliyorum ben.
Evet.
Pozitif enerjiye inanıyorlarmış çünkü, değil mi?
Tabii. Hı-hı. Pozitif enerjiye inanıyorlar. Burada hatta Asklepion'dan merkeze geçen bir yol var. Bu yolun üstünde ölüler giremez tanrıların huzuru için diye bir yazı var. Aslında bu da telkinin bir parçası gibi geliyor bana. Yani iyileşmeye giden insan orada zaten ölmeyeceğine, iyileşeceğine inanarak girmiş oluyor. Bir hamileleri almıyorlarmış. Bir de
hamileleri
ölümcül...
neden almıyorlardı
Onu
acaba?
Bilmiyorum. Evet. Hamileleri neden almadıklarını bilmiyorum ama bir hamileler, bir de ölümcül hastalıklı olanlar, dediğiniz gibi negatif enerji vermemesi için alınmıyormuş buraya.
Evet. Şu anda da ihtiyacımız olan o pozitif enerjiyi değil mi? Hep değil mi? O dönemde de önem veriyorlarmış gerçekten. Evet. Peki şimdi o Bergama'nın o ilklerine bir bakalım isterseniz.
Evet, Bergama birçok açıdan ilkleri
barındıran
bir yer. Mesela ilk parşömen deriden kağıt yapılması burada olmuş. İlk Asya kütüphanesi yaklaşık 20 bin ciltlik bir kütüphane var burada. İlk büyük hastane Asklepion, zaten bunu söyledik. İlk telkinle tedavi, psikoterapi dediğimiz. Ondan sonra bu ilk doğal tedaviler, yani müzik, tiyatro, spor, güneş ve çamur banyoları. Tabii tedaviyle birlikte yanında gelen ilk farmakoloji, doğal ilaçlar, ilk afyon modeli ilaçlar, ilk kent hijyeni, sağlık altyapısı yapılmış kentte ve ilk tıp ve eczacılık simgesinin çıktığı bu sütunlu, iki yılanlı bir sütun vardır. Burası da onun çıktığı yer.
Evet, onun da bir öyküsü var tabii değil
mi? Tabii onun da bir efsanesi var. Şimdi buraya derdine deva aramak için gelen bir hasta karşısına iki tane yılanın zehirlerini bir taş oyunun içine boşalttığını görüyor. Çok ağrıları olan bir hasta, belki de kurtulmak amaçlı. Hani yılan hep zehirlidir,
evet,
ya.
İçeyim de şunu kurtulayım.
O zehiri içiyor, evet. Ve zehri içtikten sonra iyileşiyor. Şifa buluyor. Yani efsaneye göre ve tıp biliminin simgesi olan bu yılanlı sütunda.
Evet.
Böylece
tıbbın
çıkıyor.
Yılanlı simgesi buradan,
evet,
geliyor
buradan
yani.
Geliyor.
Bunu da,
da
evet, böylece paylaşmış geliyor olalım dinleyicilerimize. Asklepion dedik de kimdir? Asklepion'u da birazcık tanıtalım
isterseniz. Şimdi Asklepion denmesinin sebebi, bunun da ayrı bir mitolojik hikayesi var. Aslında bu sağlık tanrısı olarak bilinen Asklepios'a adanmış bir yer. Asklepios Apollo'nun oğlu. Kısaca hikayesini anlatayım isterseniz.
Evet, lütfen.
Şimdi Apollon Koronis'e aşık oluyor. Koronis onun aşkına ihanet ediyor ve bir başkasıyla evleniyor. Apollon bunu duyunca çok sinirleniyor ve ikisine de yakılarak öldürülmesini emrediyor. Koronis tam böyle yarı yakılmış, yarı yakılmamış. Apollon onu alevlerin arasından çıkarıp karnını yardırıyor. Ve halen canlı olan oğlunu alıp yetiştirmesi için Centaurus dediğimiz yarı insan yarı at Kriyon'a veriyor. Kriyon da ona bu hastaları iyi yetmenin sırrını veren, yetiştiren Centaurus oluyor diyelim. Böylece iyi olacaklardan umut kesilen hastaları bile iyileştirmeye başlıyor Asklepios ve hekimlik tanrısı olarak mitolojideki yerini alıyor. Hikayesi de böyle.
Böylece.
Onun adına da Asklepion olarak burası kuruluyor.
Evet. Şimdi o zaman sağlıklı yaşamanın temel prensipleri ta o çağlardan beri günümüze gelmiş değil mi?
Hem de gerçekten temel prensipleri. Şu anda ilaçlardan vazgeçip yavaş yavaş geriye dönmeye başladık ya. İşte o dönemde yapılanları aslında şimdi yapıyoruz. Yani doğal
neler
bitkiler.
Neler yapılırmış ki o dönemde şimdi, sağlıkta tedavi yöntemleri adına?
İlk başta telkinle tedavi. Ona ayrıca bir anlatırım ama burada ilaç doğal bitkilerle afyon da kullanarak, belki de bu çok ağrılı hastalarda kullanılıyordu. Ve onun dışında da doğal bitkilerle, çamurla, çamur banyolarıyla, ondan sonra sıcak ve soğuk banyolarla, yani doğanın verdiği her şeyi kullanarak bir tedavi sistemi oluşturulmuş. Hatta
öyle bunun ki, yanı sıra müzik, tiyatro, spor değil mi? Güneş, tabii, hepsinden faydalanmışlar
aslında. Tabii
bunların
hepsinden faydalanılmış. Bir amfiteyatrosu var, spor yapılan yerler var. Bunların hepsi kullanılmış. Bitkiler kullanılmış, ilk farmakoloji burada dedik. Bütün bunlardan faydalanılmış. Bunun yanı sıra işte enerji çalışmaları da yapılmış. Yani hep pozitif enerjiyle ve şimdi orada enteresan bir tünel var. O tünelin içinde ufak ufak delikler var ve bir akan su var orada. O suyun sesi o tünele enteresan bir akustiği var. Çok güzel, net bir şekilde geliyor. Hastaları burada çok yavaş yürütürlermiş. İçeride hastalar yürürken dışarıda doktorlar, rahipler telkinlerde bulunurlarmış. İyileşeceksin diye. Biz bunu gittiğimizde bir deneyelim dedik. Yani oradan o ses, ufacık fısıldama nasıl gelir? Çünkü gerçekten geniş bir tünel orası. Girdiğimizde çok yavaş yürüdük. Evet, suyun sesi geliyor. Ve dışarıdan fısıltıyla iyileşeceksin denen sesi duyabiliyorsun.
Allah Allah.
Çok yani, çok yani akustik değişik. Belki hı-hı, bilerek yaptılar onu. Ve işte dediğim gibi bunun dışında
telkinin de tedavideki rolünü de böylece değil mi?
Olmaz mı? Yani telkin işte enerjinin aslında pozitife dönüştürülmesi. Yani insanın içindeki o negatif hastalığı çoğaltan ya da yayan her neyse onu pozitife çevirme. İşte şimdi günümüzde bu tür enerjilerle uğraşıyoruz. Ama evet, geçmişte yani binlerce yıl önce bunlar zaten başlanmış.
Sağlıkta periz tedavi amaçlı kullanılmış.
Tabii. Yani periz çok verilmiş hastalara. Hı hı. Bunu yine Aristides'in günlüklerinden okuyoruz. Perizler, mesela maydanoz, bal, marul karışımı bizim şimdi smoothie olarak içtiklerimizi o dönemde periz olarak doktorlar verip tedavisinde fayda görüyorlarmış.
Evet. Evet. Şimdi düş yollarıyla birleştiriyorlardı dediniz tedavi yöntemlerini. Evet. Birazcık da bundan söz edelim mi? Nasıl birleştiriyorlar? Uykuya mı yatıyorlardı?
Evet. O da şöyleymiş yine günlüklere göre. Hastanın kutsal alan sınırları içinde telkinle uyutulması önemli bir aşamaymış. Hı hı. Diğer etkilerin yanında. Şimdi kutsal kuyunun güneybatısında şimdi sadece bu uyku odalarının temelleri hı hı, kalmış. Törenle buradan geçiriliyor hastalar. Uyku odasına girmeden önce de yıkanıp beyaz giysiler giyip kuşak ya da yüzüğü ya da bir takısı varsa bunları çıkartıp başı zeytin dallarıyla süslenmiş bir koyunu kurban ediyor ve ondan sonra odaya giriyor. Şimdi uyandığında ya iyileşmiş ya da o kadar şanslı değilse rahipleri anlatacağı bir düş görmüş olarak uyanıyor. Hı hı. Büyük bir ihtimalle hipnozla uyutuluyordu. Şimdi bu düşe göre de rahipler daha dünyevi tedavi yolları öğütlüyorlar. Rüya çok kesin değilse de rahiplerce yorumlamaya çalışıyorlardı. Bu arada tabii şu da var. Burada rahiplerle hekimler hastaların tedavisinde bir arada çalışıyorlarmış doğal olarak.
Hı hı. Evet, gerçekten uygarlık tarihinin en eski yerleşim yeri evet, ve ilk tedavisinin uygulandığı yer olması bakımından da çok önemli. Gidilip mutlaka görülmesi
muhakkak
gereken bir
yani,
yer.
Yani o kadar merkezi bir yerde ki aslında yani hele de İzmir'de oturanlar ya da yazları tatile gidenler yani önünden geçiyorlardır muhakkak gidip bir görsünler. Gerçekten çok güzel bir yer.
Çok da güzel hizmet verilmiş. Hizmet
evet, zamanında tabii 9 yıl boyunca kullanılmış burası.
Peki onarım çalışmaları devam ediyor dediniz. Şu anda evet, nasıl ki yani çok iyi korunamamış mı yoksa çok fazla ulaşılamıyor mu o şeylere?
Ulaşım çok zor değil. Yani tabii ki bir engebeli yolu var ama korunma şimdi geniş sit alanlarında koruma biraz zor oluyor tabii ki. Çünkü günlük hayatında yani hava şartlarının, rüzgarın, yağmurun bunların da çok etkisi oluyor yıpranmada. Hı hı. Ama onun dışında zaten bütün özel önemli kurtarılması gereken objeler kurtarılmış. Diğer kısımlarda dediğim gibi mesela uyku odalarının sadece temelleri gözüküyor. Hı hı. Geri kalan kısmı çok açık değil. Ya da oradaki Angora'ya giden yürüyüş yolunu o yolda yürüyebiliyorsunuz. Yürüye yürüye Asklepion'a doğru geçiyorsunuz. Kent merkezinden oraya doğru geçiyorsunuz. Yani buralarda zaten açık alan, orada yapacak bir şey yok. Ama hı hı, ziyarete hep açık zaten.
Evet, kim bilir belki ziyarete gidenlerde rahatsızlıkları olanlarda oralardan geçince dışarıdan iyileşeceksin diye bir fısıltı duyduğunda. Çünkü
suyundan içseler
pozitif,
yeter.
Pozitif enerji dediniz ya, evet, o pozitif doğru, enerjiyi almış olması da kim bilir belki de yetecektir. Evet, doğru, su dedik de o şifalı sulardan da söz edelim. Yüzyıllardır evet, herhalde kullanılmış, hala da kullanılıyor.
Hala devam ediyor ve yani önemi de artık biliniyor.
Evet.
Yani sadece şakır şakır akıtılmıyor. Bu radyoaktif onun bütün şeyleri çıkartılmış, suyun özellikleri. Önemini de farkındalar.
Evet. Evet, buyurun.
Bir de şimdi Asklepion'dan söz ettik. Şimdi dinleyicilerimiz de merak ederler, Hipokrat buradan hiç geçti mi diye. Hipokrat hepimiz biliyoruz. Hı hı. Burada Hipokrat'tan sonraki en büyük hekim var, Galenos.
Galenos, evet.
Galenos. Bu da tıbbın atalarından biri. Galenos da gladyatörleri tedavi ederken insan anatomisini iyice inceliyor. Sinir sistemini, kas yapılarını, damarları ve hastaların şükranlarını belirttiği yazıtlarda, hı hı, Galenos'un üç temel öğeyi prensip edindiğini anlıyoruz. Bu az önce konuştuğumuz Paris, sıcak ve soğuk banyo, beden hareketleri, spor. Mesela sindirim bozukluğu şikayetiyle gelen bir Milaslı'ya ekmek, peynir, maydanoz, marul ve ballı sütten oluşan bir diyet vermiş. Hı hı, yeah. Çıplak ayaklı dolaşmasını, her gün koşmasını söylemiş. Biz toprağa atıyoruz kendimizi, negatif enerjimizi vermemiz için, çıplak ayakla basmak için.
Evet.
Çamur banyosunu önermiş, sıcak soğuk banyoyu önermiş. Yani sağlıklı yaşamın temel prensipleri ta o zamandan bugüne gelmiş.
Evet. Umarız bundan böyle de oradaki o pozitif enerjiyle, şifalı sularla sağlıklı yaşama ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz mutlaka Bergama'ya uğrayıp oradan, İnşallah, o şifalı sulardan içip o pozitif enerjiyi alıp, evet, sağlıklı koşullarda yaşamaları dileğiyle. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
bugün
ederim.
Bizlerle birlikte olduğunuz, rica bu ederim, güzel bilgileri bizlerle paylaştığınız için. Ve sevgili dinleyicilerimiz, konuğumuz arkeolog Sayın Drahşan Akın Özü'yü teşekkürlerimiz ile uğurlarken hayatın seslerinde yine müzik diyoruz.
Ne istedin benim sevgimden?
Başıma gelenler hep senin yüzünden. Ne istedin benim sevgimden? Yıkıldım artık ben, sevmem yeniden. Başıma gelenler hep senden. Yıkıldım artık ben, sevemem yeniden. Başıma gelenler hep senden. Boşuna arama, bulamazsın beni. Ne yapsan bir daha yanında.
Boşuna arama, bulamazsın beni. Ne yapsan bir daha yanında.
Yıkıldım artık ben, sevemem yeniden. Başıma gelenler hep senden. Yıkıldım artık ben, sevemem yeniden. Başıma gelenler hep senden. Söyle neden değiştin böyle birden?
Kaçardın hep benden, şimdi peşimdesin. Söyle neden değiştin böyle birden?
Yıkıldım artık ben, sevemem yeniden. Başıma gelenler hep senden. Yıkıldım artık ben, başıma gelenler hep senden. Yıkıldım artık ben, sevemem yeniden. Başıma gelenler hep senden. Yıkıldım artık ben, sevemem yeniden. Başıma gelenler hep senden.
Türkiye'de saatlerimiz 15.28'i gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz ve gazeteci yazar Sayın Hüzün Yücel var telefon hattımızda. Merhabalar efendim, iyi günler.
İyi günler, iyi günler hanımcığım.
Evet, şiddet mağduru kadınlarla çocukları için Harran'da ekolojik kadın köyü kurulacak. Köyde böylece meslek kursları ve rehabilitasyon imkanı da sunulacak. Şimdi biz bu projeyle dinleyicilerimizi tanıştıralım istedik. Bize biraz projeden söz eder misiniz? Proje nasıl oluştu ve ne zaman hayata geçecek Sayın Yücel?
Nigin Hanım, öncelikle çok teşekkür ediyorum. Özellikle Teres ailesine. Hem festival kapsamında ve hem bu proje duyulduktan beri yanımızda olduğu için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Şimdi proje o kadar şey doğdu ki aslında, hani insanın acılarından, sıkıntılarından yola çıkarak kendini ifade edememekten kaynaklı. Maalesef Türkiye'de şiddet sadece dayaktan ve öldürmekten ibaret olduğu zannediliyor. Ama öyle değil. Kendini ifade edememekte. Çalacak bir kapı bulamamakta. Alo.
Efendim, duyuyoruz biz sizi.
Yani bunlar da bir şiddet aslında. Bunun çıkış noktası bir apartmanda kesişti. Oradan kendi gözlemlediğim olayları ve dolayısıyla yaşadığım olayları kitaba aldım ve bir şey olmalı dedim. Yani bir şey olmalı, bir kapı olmalı, gidebileceğimiz bir kapı. Bir proje doğdu. Aslında sığınma evi dememek gerekiyor. Bir konuk evi, zaten adı da özellikle Harran Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Özyavuz da üstüne vura vura söylüyor. Şiddet hayır, biz tüm kadınları kucaklayacak bir proje yapalım dedi ve ekolojik kadın köyü olarak hayata geçecek. Siz de bahsettiniz, rehabilitasyon merkezi daha çok ve bizi önemli kılan ve tek kılan şu, kadın belli bir süre burada kaldıktan sonra çocuğuyla iş sahibi ve ev sahibi yapılacak. Yani kendine ait bir dünyaya kucak açacak. Biz buradaki bu süreci de köprü olmayı amaçlıyoruz. Nilgün Hanım.
Evet. Peki neler var projeden söz edelim ve bu köy sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla nasıl çalışmalar yürütecek?
Evet, şimdi biliyorsunuz Türkiye'de STK'lar gerçekten önemli çalışmalar yapıyor, başarılı projeler yapıyor ama sevgili Gülay Yedekçi mimarımız, doçent doktor kendisi, öyle bir proje çizdi ki kadının burada yaşadığı zaman hapishane olma özelliği olmayacak. Burada çalışma alanları olacak, atölyeler olacak, çocuklarıyla kendi dünyasını kurabileceği evleri olacak. Normal hayatta ne yapıyorsak orada da onlar yapılacak. Atölyeler olacak dediğim gibi. Tarım arazisi, ekotarım yapacağız biz orada. Mandıra sistemi olacak ileriki günlerde. Sürdürülebilirliğini sağlamak için de sevgili Gülay sadece şey yaptı, geleceğin mimarisini hedefledi ve bu projeleri zaten Avrupa'da mutlaka bir şeyden ödül bekliyoruz çünkü müracaatımızı da yaptık.
Zaten olacak, bir ilk sanıyorum değil mi? Dünyada bir ilk bu proje.
Efendim?
Dünyada ve Türkiye'de bir ilk bu proje değil mi?
Kesinlikle, kesinlikle. İşte ilk olmasının hep ilkleri diyoruz ya, işte geleceğin mimarisi olması, atık suyu değerlendiriyor olması, tamamen her şeyin ekolojik olması, ekotarımın yaygınlaştırılması, kadınlarımızın becerilerine beceri katabilmek için atölyelerin çokluğu. Hatta buradan müjdesini de verelim. Dün toplantıda ona karar verdik. Unutulan meslekler vardır Nilgün Hanımcığım. Türkiye'de geleneksel mesleklerimiz. Mesela bunların atölyesini de kurmaya karar verdik. Tamamen bunlar olacak. Bu şekilde hayata geçireceğiz inşallah.
Evet, umarız, gerçekten çok güzel bir proje. Projenin hedef kitlesinde kimler var?
Şimdi biliyorsunuz şiddet bende de var, sürekli Güneydoğu, Doğu isimlendirin ama şiddet maalesef her yerde. Doğuda da var, batıda da var. Biz şiddetin en az olduğu yeri hedefledik. Bu da Urfa Harran. Çünkü gerçekten şiddet oranı neredeyse yok derecek kadar az. O nedenle hani başkanımızın da zaten bir ifadesi var. Dünya kadınlarına armağan ediyoruz dedi. Şiddetin az olduğu yerde, medeniyetlerin beşiği Harran'da. Binlerce kadın alimi yetiştiren Harran'da bu projeyi daha da taçlandırmak istedik. Projenin içeriğinde hedef kitlemiz şu: kimsesiz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın koruması altında, Harran Belediyesi'nin ve Büyükşehir Belediyesi'nin himayesi altında, koruma altında olan kimsesiz kadınlarımızı hedefledik. Risk grubu oluşturmayan dezavantajlı kadınlarımızı hedefledik. Bu şekilde kızlarımızı, kadınlarımızı himaye edeceğiz. Ve bir şey daha eklemek istiyorum Negin Hanımcığım. Mesela 18 yaşına geldiği zaman kızlarımız maalesef yurtlarda kalamıyorlar. Kaderlerine terk ediliyorlar. Öncelikle hedeflerimiz o kızlarımızı istihdam etmek.
Evet. Gerçekten Şanlıurfa Harran'da şiddet mağduru kadınlara ve çocuklarına umut olmak için hazırlanmış çok önemli ve çok güzel bir proje. Bir an önce hayata geçmesi dileğiyle size çalışmalarınızda başarılar ve kolaylıklar diliyor. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Hüzün Yücel.
Ben teşekkür ederim Kalit ailesine. Çok sağ olun.
Siz de sağ olun. Gazeteci yazar Sayın Hüzün Yücel'e tekrar teşekkür ediyoruz ve Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Sihirli Sözcükler. Ve sevgili dinleyicilerimiz, sihirli sözcükler başladı. Duyduğunuz gibi jingle'ımızı dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutluat'a bizimle birlikte yine bu köşede her zaman olduğu gibi merhaba. Evet, sürekli o dilimizin güzel yanlarını konuştuk şimdiye kadar ama dil ve diller nasıl ortaya çıkmış, nereden oluşmuş birazcık da bunlardan söz edelim. Mesela ilk konuşmalar nasıl gerçekleşmiş, değil mi?
Evet, bu aslında çok araştırılan, zaman zaman da buluşlarla berraklaşan bir alan. Biraz önceki konuğumuzun alanıyla da ilgili aslında arkeologlar ve doğal olarak antropologlar bize yardımcı oluyor bu alanda. Tahmini rakam 200 bin yıl önce insanın konuşmaya başladığı yönünde. Çünkü konuşmak için gereken en önemli şey ses ve bizim bu konuşma şeklimizi sağlayan şey gırtlağımızdaki bir yapı. Sizin de mesleki olarak bildiğiniz üzere bir doğal mikrofon var içeride ve biz farklı sesleri çıkarabiliyoruz. Geçmişe yönelik olarak antropologlar buldukları insan iskeletleri üzerinde çalıştıklarında belli bir dönemden önce bu gırtlağın olmadığını görüyorlar. Biz ancak bu gırtlağa sahip olduktan sonra farklı sesleri, boğumları çıkarmayı başarabiliyoruz. Tahmini rakam 200 bin yıl önce biz bir insan evlatları birbirleriyle iletişim kurmak için farklı ses gruplarını kullanmaya başlamışlar. Konuşmanın erken dönemi ama konuşmaya benzer şekilde sesler çıkarmışız. 100 bin yıl önce kelimelerin yavaş yavaş doğduğunu düşünüyorlar.
Evet, tarihler tabii.
Tabii dediğim gibi hani bunlar... tahmini rakamlar çoğu zaman. Ama gırtlak gelişiminin olgunlaşma süreçlerine göre yavaş yavaş binlerle, hani yüz binlerle değil de binlerle yani, ifade edilen tarihlere
çocuklar
geliyoruz.
Gibi. Çocuklar nasıl isteklerini önce jest ve mimikleriyle ifade edip sonradan yavaş yavaş kelimeleri dökmeye başlıyorlarsa bizde de öyle olmuş yani bu gelişim ama kaç yüzyıl öncesine dayanıyor tabii,
tabii
ki.
Bizde içerideki gırtlağın içerisindeki doğal enstrümanın kalitesinin artmasını beklemişiz. Çocuklarımızda o kalite zaten var. Öyle doğuyorlar. Evet. Sadece onu kullanmayı bilmiyorlar. Aslında tipik olarak nasıl bize şimdi bir enstrüman verseler, bir gitar mesela. İşte aşağı yukarı şuraya basınca şöyle bir ses çıkıyor, buraya vurunca şöyle bir ses çıkıyor. Tahmini olarak kullanmayı öğrenebiliriz. Bebeklerimiz de öyle öğreniyorlar. Zaten her bebekle birlikte yaşayan insanın şahit olabileceği gibi mama, baba, dede şeklinde ilk önce dudak sesleri. Çünkü dudakları kullanmak daha kolay bebekler için. Bizdekiler babaları sevindiriyorlar. Baba demek kolay olduğu için.
Evet.
Bazı ülkelerdekiler de önce annesini çok sevindiriyor. Mama demek için. Ama bu şekilde öğreniyoruz. Anne karnında seslere karşılık verdiğimiz, insanın karşılık verdiği de bir gerçek artık. Konuşmanın asıl zemini, yani konuşmayı aslında öğreniyor ama konuşmuyor çoğu zaman çocuklar. Hı hı. Asıl zemini anne karnında başlıyor. Seslere, özellikle seslerin duygu tonlarına cevap veriyorlar. Çünkü bizim bir özelliğimiz daha var. Teknik olarak sizlerin de daha yakından bileceği ama izleyicilerimize aktarabileceğimiz. İnsan sesinin frekansı çok farklı. Her cihaz tarafından kaydedilemediği gibi.
Evet.
Her cihaz tarafından da yansıtılamıyor.
Hı hı.
Çünkü sesin bir ses dalgasının bir boyu var ve insan sesi tamamen diğer seslerden farklı bir özelliğe sahip. Bu tarafından da herkese özgü, birbirine benzettiğimiz olabilir ama parmak izimiz gibi bir benzerinin olmadığı ve nefesle birlikte kalitesi değişebilen tam insan bedeni bir enstrüman ve insan sesi de çok değerli, mücevher gibi, yani tek bir şey. Doğada da öyle. Yani enstrümanların sesleriyle insanın sesi birbirine örtüşmüyor. Hani bunu teknik olarak detaylı anlatmak mümkün ama dinleyicilerimize belki şöyle bir şey söyleyebiliriz. Açık bir meydanda bir konuşma yapacak olsalardı, teknik cihazın bile insan sesine göre yapılanması gerekiyor. Orada gitar çalarken kullandığınız sistemi insan sesi için kullanamıyorsunuz. Çünkü
evet.
İnsan sesi biraz farklı ve sönümlülüğü de farklı. Yani hani biz buradan bağırdığımızda, normalde bütün bu teknik donanım olmasaydı, biz bağırdığımızda bizi en fazla 15-20 metre uzaktan duyabilirlerdi. Ama bu teknik donanım sayesinde biz binlerce, yüzlerce kilometre ötedeki dinleyicilerimize sesimizi ulaştırabiliyoruz. Sönümü de farklı. Çok daha kısa sürede sönüyor. Yani duyulma mesafesi de az. Örneğin bir gitar ya da keman çok daha uzaktan duyulabilirken insan sesi daha az mesafeden, hı hı, duyulabiliyor. Ama frekansı taklit edilemiyor.
Ya böyle de incelikleri var gerçekten. Şimdi tabii Türkçe'mize gelelim. Türkçe dünyanın en zengin dili diyoruz. Böyle de zengin bir dile sahibiz. Bu zenginlikleri konuşup durduk. Niye bu kadar zengin bir dile sahibiz diyoruz acaba? Nedir zenginliklerimiz?
Ailemiz büyük. Dünyada dil aileleri var gerçekten.
Çünkü dil de canlı bir varlık.
Tabii.
Onun da kardeşi var, kuzeni var.
Kesinlikle var. Dil aileleri, işte bildiklerimizi söyleyelim. Bize göre de 5 ya da 6 aile var. Bunu da belirleyen bizim ailemiz. İlginç, kritik bir aileye sahibiz. Hint-Avrupa dil ailesi var.
Hı-hı.
Bugün Avrupa'da konuşulan diller doğal olarak bu dil ailesinden. İlginçtir, Hintçe de bu dil ailesinden. Farsça da bu dil ailesinden. Hatta Farsça neredeyse İngilizcenin annesi gibidir. Kelimeler birbirine çok benzer. Biz çok tanıdık birader deyince hatırlarız, İngilizcesini de hatırlayabiliriz. Hı hı. Aynı şekilde mother, Farsça'da anne karşılığına geldiği söyleniyor. Dolayısıyla onlar kardeş diller. Farsça anne gibi neredeyse, daha büyük, daha yaşlı. Dolayısıyla Hint-Avrupa dil ailesi çok bilinen, çok konuşulan, yani konuşanı çok olan ailelerden.
Peki başka dillerden Türkçe'ye kelimeler girmiş ya da işte birbirlerinden etkilenmişler ama Türkçe'den başka dillere geçmiş kelimeler var mı? Şimdi siz
var.
Örneklerken hatırladım,
çok var.
Sormak istedim.
Aslında bizim kendi ailemizin içerisinde de çok var. Çünkü biz Ural Altay dil ailesine mensubuz. İşte kritik nokta bu. Bu beş dil ailesinden beşincisi diye kabul edelim. Ural Altay dil ailesi bizimki. Şimdi dil bilimciler ikiye ayrılıyorlar. Bir grup diyor ki bu Ural Altay tek bir aile değil. Bunları ayırın. Ural ailesi ve Altay ailesi. Eğer ayrılırsak dünyada altı dil ailesi olacak. Yani birleşirsek, birleşik kalırsak dünyada beş dil ailesi olacak. Türkiye Türkçesinden bahsediyoruz biz Türkçe deyince. Türkiye Türkçesinin de, Türkiye'nin, Anadolu'nun konumu dolayısıyla o kadar çok alışverişe müsait bir coğrafyada ki pek çok dilden aldığı gibi Osmanlı'nın hükmettiği alanlar dolayısıyla da pek çok dile kelime vermiş. Bugün Macarca'da, Bulgarca'da, Ukrayna dilinde bizim kelimelerimiz var. En çok kullanılan mesela Arapça'da çok var. Arapça'da Türkçe'den Arapça'ya geçmiş çok eşya adı var. Mesela bakraç gibi. Ancak şunu söylemek lazım. Bizim dile bakış açımız o kadar alçak gönüllü ki biz atalarımız bulundukları topraklarda kendi dillerinin rüzgarını estirmemişler. En iyi örneği Cezayir'dir. Cezayir'de rakamları karıştırmış olabilirim, affetsin dinleyicilerimiz, ama yüzlerle, yani 200-300 yıl Osmanlı İmparatorluğu'nun hükmü var birebir valilik düzeyinde. 80 yıl kadar da Fransa'nın. Cezayir'in resmi dili Fransızca. 300 yıl boyunca Cezayir'de hükmetmiş Osmanlı İmparatorluğu'nun ana dili Türkçe, Osmanlıca. Oralarda kalmamış. Sadece sokak adlarında var. Dolayısıyla biz herhangi bir baskı niteliğiyle dile bakmadığımız için bizden geçen sözcükler isim düzeyinde. Gramer düzeyinde değil.
Evet.
Bizim dahil olduğumuz Ural Altay dil ailesinin Altay grubunda yaklaşık 700 milyon insan var. Yani toplamda 750 milyon insan Ural Altay dil ailesinin mensubu şu anda. Ural dillerini konuşanlar 50 milyon. Nereye karşılık geliyor? Ural dağlarının kuzeyi, yani Kuzey Avrupa gibi Fince mesela o ailede. Yukagir denilen şu anda çok Sibirya'nın kuzeyinde belli bölgelerin dahil olduğu konuşanları var. Ama bizim ailemiz kalabalık.
Bir aile, evet. Şimdi peki bu konuştuklarımız çerçevesinde Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri neresi acaba?
Şimdi şöyle söylemek lazım. Bir dilin yerini belirleyebilmek için konuşan sayısı önemli. Her ne olursa olsun. Ana dil konuşucusu da önemli. Sonradan
konuştuğu kelime sayısı da önemli mi?
Kelime sayısı önemli. Geçirgenliği önemli. Hani dil ailelerinden bahsetmişken dinleyicilerimize ilginç gelecek şeylerden biri. Biz mesela Japonca ve Korece ile de Türkçe akraba. Kuzenlerimiz onlar bizim. Uzak kuzenlerimiz. Yakın akrabamız.
Uzaktan akraba.
Kuzen. İkinci derece evet. Kuzenimiz Japonca. Ama yakın kardeşimiz var mesela. Azerice bizim kardeşimiz. Birebir yakınız. Aynı anne babanın çocuğuyuz. Dolayısıyla yakın ve uzak olmasına göre bazı değişiklikler içeriyor değil. Bir dilin gücü kullanıcılarının üretkenliğine. Çünkü biz ne kadar çok üretkensek, ne kadar örneğin felsefe konuşuyorsak, ne kadar bilim üzerine çalışmalarımız varsa, ne kadar edebiyatımızı zenginleştiriyorsak, sadece yazar olarak değil, okur olarak da o kadar güçlü bir dilden bahsediyoruz. Bugün dünya üzerinde Türkiye önemli bir, Türkçe önemli bir dil. Çünkü üniversitelerimiz, çok talep gören üniversiteler dünyada. Belli ülke grupları için biz üniversite deyince akla gelen bir ülkeyiz. Ticaret konusunda, uluslararası ticaret yapma konusunda eğilimimiz yüksek. Bir özelliğimiz daha var. Bu iyi mi kötü mü bilmiyorum. Ama itiraf etmem lazım. Biz yazışmalarda, bunu yabancılar çok dile getiriyorlar. Yazışmalarda yabancı dil kullanmak yerine, yani diyelim ki siz bir... Ben bir Rus firmasıyım, siz bir Türk firmasısınız. Aramızda yazışma yapacağız. Rusça ya da Türkçe tercih ediyoruz. İngilizce değil. Çünkü Türkler genellikle ikinci bir dili konuşmak konusunda çekingenler, ya da bilmiyoruz, itiraf etmek lazım. Dolayısıyla tuhaf bir biçimde biz karşımızdakilere Türkçe öğreterek çalışmaya devam ettiğimiz için Türkçe yurt dışından tercih edilen bir dil oluyor. İlginç bir şey, Japonya'da Tokyo Üniversitesi'nde sanıyorum 5 yıl kadar önceydi yapılan bir araştırmada. Sormuşlar öğrencilere, öğrenmek istediğiniz birinci yabancı dil ne? Standart İngilizce cevabı gelmiş. İkinci yabancı dil Türkçe.
Güzel.
Dünya dilleri arasından. Ve bir Tokyo Üniversitesi öğretmen aramaya başlamıştı.
Sanıyorum 1980'lerde UNESCO tarafından hazırlanan bir raporda Türkçenin konuşucu bakımından dünyanın 5. dili olduğu açıklanmış.
Tabii oradaki ölçek biraz değişebilir. Şunu söylemeye çalışıyorum. Kriterleri alt üst eden bir Çin var çünkü.
Evet, evet.
Arkasından Hindistan var. Sonra İngilizce işte ana dil konuşuculuğu üzerinden gittiğimiz için. Yoksa birinci dil İngilizce çıkıyor. Ama ana dili İngilizce olanlarla kıyasladığımızda üçüncü dil. Dolayısıyla Türkçe de hiç fena değil. 700 milyon hiç küçük bir rakam değil çünkü. Biz böyle bir grubuz. Tabii bu 700 milyona şunu da söyleyelim. Korece ve Japonca dahil değil. Biz Türkçeden bahsediyoruz.
Evet.
700 milyonlar.
Evet. Şimdi aslında çok daha konuşulacak konu var ancak dakikalar hızla ilerliyor. Sonuna geldik bölümümüzün. Şimdi medeniyetlerin oluşması, gelişmesi tabii ki dillere borçlu birazcık da değil mi? Şöyle bir kısacık bir cümle, iki cümle belki.
Kutsal kitaplarda bir şey vardır. Önce beraberdiniz ve tek dil konuşuyordunuz Babil Kulesi'nden yola çıkarak. Ama sonra size bir sınav yapmak istedi yaradan ve sizi dillere böldü. Dil hem anlaşmak için hem anlaşmamıza engel olmak için gibi. Ama şunu söyleyebiliriz. Medeniyetin taşıyıcısı dil olduğu için önemli. Bugün sahip olduğumuz bütün bilimsel birikimi biz dil sayesinde taşıyoruz. Da Vinci'yi anlamamızı ya da Mimar Sinan'ı anlamamızı sağlayan şey dil olduğu için. Onların dilini bilmemiz gerektiği için dil üzerinden gidiyor. Şöyle de düşünebiliriz. Çekirdekten bile başlasak yani bizim birey olarak kişisel medeniyetimizi bir sonraki kuşağımıza bırakmak için bile dile ihtiyacımız var. Bazen ben de merak ediyorum. Belki dinleyicilerimiz de merak ediyorlardır, paylaşırlar. Bizim kuşağımızdan, bizim bugünümüzden yarına ne kalacak, bizim dillerimizden ne kalacak gerçekten merak ediyorum.
Evet.
Edebiyatçılarımızın dışında şahsen de mirastır. Anne baba sözü, anneanne babaanne sözü.
O zaman aile o mirasa sahip çıkıyoruz. O evet. Mirası en iyi şekilde koruyup kollamayı sürdürüyoruz. Bugün için çok teşekkür ediyoruz.
Ben
haftaya yine
ederim.
Birlikte olmak dileğiyle. Sevgili dinleyicilerimiz, dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu Atay'a teşekkür ediyoruz. Ve haftaya yine birlikte olacağız. Şimdi Hayatın Sesleri'nin son müziğini dinleyelim.
Başka türlü bir şey benim istediğim, ne ağaca benzer ne de buluta. Burası gibi değil gideceğim memleket. Denizi ayrı deniz, havası ayrı hava. Nerede gördüklerim, nerede o beklediğim. Rengi başka, tadı başka. Bir başka yolculuk dalından düşmek yere, yaşadığından uzun. Bir tatlı yolculuk dalından inmek yere, ağacın yüksekliğince, dalın yüksekliğince rüzgarda. Ve bir yeni ömür vardığın çimen yeşilliğince. Ne ağaca benzer, ne de buluta. burası gibi değil gideceğim memleket. Denizi ayrı deniz, havası ayrı hava. Nerede gördüklerim, nerede o beklediğim? Rengi başka, tadı başka.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, işte bugün de geldik Hayatın Sesleri'nin sonuna. Sağlıklı olmak için ne yapmalı sorumuzun cevaplarını bekliyoruz. Elektronik posta yoluyla ulaştırabilirsiniz bizlere hayatinsesleri@trt.net.tr adresine ya da Facebook, Twitter ve Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Hayatın Sesleri diye aradığınızda sorumuzun cevabını yazmanız mümkün sevgili dinleyicilerimiz. Evet, bugünlük bu kadar diyoruz. Bizler Didem Östaşbaşı, Özlem Yalçın ve Şule Çankaya, kumanda masasında Nuri Göktaş ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Yarın yine Türkiye saatiyle 15 haberlerinden sonra beğeneceğinizi umduğumuz bir programla daha sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın. Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.